34. Beliriş. Frans, Albert'i eski harabelerin önünden geçirmeden ve dolayısıyla peş peşe karşılaşacak anıtların, devasa kolezyumun tek bir karışının dahi ihtişamını azaltmasına izin vermeden oraya götürmenin bir yolunu bulmuştu. Sistinya yolu izlenecek, Santa Maria Maggiore'nin önünden dik açıyla dönülecek, Urbana ve San Pietro il Vincoli yoluyla kolezyuma varılacaktı. Zaten bu güzergah başka bir avantaj daha sunuyordu. Böylece Üstad Pastrini'nin anlattığı ve içinde Monte Cristo'nun gizemli ev sahibinin de adının geçtiği hikayenin Franz üzerinde yarattığı etki asla silinmeyecekti. Çekildiği köşede dirseklerini dayamış oturan Franz kendi kendine ardı arkası kesilmeyen sorular soruyor ve hiçbirine tatmin edici yanıtlar bulamıyordu. Zaten bir şey ona dostu Simbad'ı bir kez daha hatırlatmıştı. Haydutlar ve tayfalar arasındaki gizemli ilişkileri de. Üstad Pastrini'nin Vampa'nın balıkçı teknelerine ve kaçakçılara sığınmasını anlatması, Franz'a küçük yatın mürettebatıyla yemek yiyen iki Korsikalı haydutu anımsatıyordu. Ardından yat sadece haydutları Porto Vecchio'ya bırakmak amacıyla yolunu değiştirmişti. Monte Cristo'daki ev sahibinin söylediği ve İspanyol otelcinin telaffuz ettiği isim, ona Piombino, Civita Vecchia ve Gita kıyılarında olduğu gibi, Korsika, Toskana ve İspanya kıyılarında da aynı insanca görevi yerine getirdiğini kanıtlıyordu. Üstelik Franz'ın hatırlayabildiği kadar bu kişi Tunus'tan ve Palermo'dan da söz etmişti. Ki bu oldukça geniş bir ilişkiler ağına sahip olduğunun göstergesiydi. Ama genç adamın zihninde ağırlığını hissettirecek kadar güçlü olan bütün bu düşünceler, karşısında ayın uzun ve solgun ışıklarının yarıklarından, hayalet gözlerinden sızar gibi sızdığı kasvetli ve devasa kolezyumun hayaletini görünce silinip gitti. Araba Mesa Sudans'ın birkaç adım ötesinde durdu. Arabacı kapıyı açınca iki genç aşağı atladı ve karşılarında yerin dibinden çıkmışa benzeyen bir rehber buldular. Oteldeki rehber de kendileriyle geldiğinden şimdi iki rehberleri vardı. Zaten Roma'daki bu rehber bolluğundan uzak durmak mümkün değildir. Sizden otelin kapısından içeri girdiğiniz anda ayrılan ve şehrin dışına çıkacağınız güne kadar peşinizi bırakmayan asıl rehber dışında, her anıta özgü, hatta neredeyse anıtın her parçasına özgü özel bir rehber vardır. Bu durumda Kolezyum'da, yani Martial'a şu sözleri söyleten o muhteşem anıtta rehberlerin bolluğunu tahmin etmek zor değildir. Memphis bize piramitlerinin barbarca mucizelerini övmeyi kessin. Artık Babil'in harikalarının şarkısı söylenmesin. Herkes Sezarların olağanüstü amfiteyatr eseri karşısında boyun eğmelidir. Ün salmış şahsiyetlerin hepsinin sesleri bu anıtı övmek için bir araya gelmelidir. Franz ve Albert rehberlerin zorbalığından uzak durmayı hiç denemedi. Zaten anıtta meşale taşıma hakkına sadece rehberler sahip olduğu için böyle bir çaba işleri daha da güçleştirecekti. Bu yüzden hiçbir şekilde karşı çıkmadılar ve kendilerini kılavuzlarına elleri kolları bağlanmış bir halde teslim ettiler. Franz daha önce 10 kez yaptığı bu gezintiyi biliyordu. Ama henüz acemi olan arkadaşı Flavius Vespasianus'un anıtına ilk kez ayak basıyordu. Ve onun adına övgüyle itiraf etmeliyim ki rehberlerin cahilce boş boğazlıklarına rağmen bu görüntü karşısında fazlasıyla etkilenmişti. Bunun nedeni her boyutu, ışınları doğu alacakaranlığınınkine benzeyen o güney ayının gizemli aydınlığıyla daha da yüceleşen böyle bir harabenin ihtişamı hakkında hiçbir fikri olmamasıydı. Böylece düşünceli Franz iç kemerlerin altında 100 adım attıktan sonra Aslan Çukuru'nu, Gladyatör Kafesini, Sezarların Podyumunu bütün ayrıntılarıyla göstermenin zaman aşımına uğramayan hakkından vazgeçmek istemeyen rehberleriyle Albert'ı yürüttükleri simetrik yolda baş başa bırakarak yarı viran bir merdivenden çıktı ve granit devi enginliğini tüm ihtişamıyla izlemesine izin veren ayça biçimli bir oyuğun karşısındaki sütunun gölgesine oturmaya gitti. Franz, söylediğim gibi bir sütunun gölgesinde gözden kaybolmuştu ve saman alevini izleyen gölgelere benzeyen iki meşale taşıyıcısının eşliğinde kolezyumun diğer ucundaki bir kemerli kapıdan çıkmakta olan, ardından Vesta rahibelerine ayrılmış bölüme basamak basamak inen Albert'a bakıyordu. O sırada anıtın derinliklerinde merdivenin tam karşısındaki merdivenden düşen bir taşın oturduğu yere yuvarlandığını duyar gibi oldu. Zamanın ayağından koparak dibe doğru düşen bir taşa pek nadir rastlanmazdı. Ama bu kez taş bir insanın ağırlığına dayanamazmış gibi düşüyor ve attığı adımı duyulmaz kılmak isteyen birinin gürültüsünü ona kadar ulaştırıyordu. Gerçekten de birkaç saniye sonra Franz'ın karşısında, ayın aydınlattığı yuvarlak oyuktan basamakları çıktıkça karanlığı yavaş yavaş ardında bırakan bir adam belirdi. Buna karşın aynı basamaklar o indikçe karanlığa gömülüyordu. Bu kişi kendisi gibi rehberlerin anlamsız gevezeliklerinden uzak durmaya çalışarak kendi kendine düşlere dalmayı tercih eden biri olabilirdi. Dolayısıyla belirişinde şaşırtıcı bir şey yoktu. Ama son basamakları çıktığında duraksaması, sahanlığa ulaştığında durup çevresini dinliyormuş gibi görünmesi, oraya gelmesinin belli bir amacının olduğunu ve birini beklediğini belli ediyordu. Franz içgüdüsel bir tepkimeyle sütunun arkasına iyice gizlendi. İkisinin de yukarısında bulundukları zeminin 6 metre üstündeki tonos çökmüştü ve kuyuya benzeyen yuvarlak bir gedik yıldızlarla bezenmiş göğün izlenmesini sağlıyordu. Belki de yüzyıllardır ay ışığının içeri sızmasına izin veren bu gediğin etrafında yeşil ve cılız kıvrımlarıyla göğün maviliğine tırmanan çalılıklar vardı. Bir yanda da iri sarmaşanlar ve güçlü sarmaşık sürgünleri bu üst terastan aşağı sarkıyor ve tonozun altında dalgalanan halatlar gibi salınıyordu. Gizemli belirişiyle Franz'ın dikkatini çeken kişi, yüz hatlarını görünür kılmayan gölgelik bir yere oturmuştu. Sol omzuna attığı, kolları geniş kahverengi bir palto, yüzünün alt bölümünü gizlerken, geniş kenarlı şapkası da alnını ve gözlerini karanlıkta bırakıyordu. Yuvarlak deliği dikine aşan ve cilalı bir çizmeyi zarifçe çevreleyen bir pantolonun gözle seçilmesini sağlayan ışıkta giysilerinin sadece alt kısmı görünüyordu. Bu adam aristokrasiye olmasa da hiç şüphesiz yüksek sosyeteye mensuptu. Orada beklediği birkaç dakika boyunca sabırsızlık belirtileri gösterdiği anda üst terastan hafif bir ses duyuldu. Aynı anda gölgeli ışığı kesen, gediğin ağzında beliren bir adam karanlıkları delen bakışıyla paltolu adamı fark etti. Avuçlarıyla sarkan sarmaşanları ve dalgalanan sarmaşıkları kavrayarak zeminin 3-4 ayak üzerine süzüldükten sonra kendini hafifçe yere bıraktı. Bu adamın üzerinde tam bir Trastevere giysisi vardı.
''Ekselans beni bağışlayın.'' dedi Romalı aksanıyla. ''Sizi beklettim. Gerçi birkaç dakika geciktim. San Giovanni in Laterno'nun çanı onu çaldı.'' ''Siz gecikmediniz, ben erken geldim.'' diye karşılık verdi yabancı sert bir Toskana şivesiyle. ''Bu yüzden özre gerek yok. Zaten beni bekletseydiniz elinizde olmayan sebeplerden şüphelenecektim.'' ''Ve haksız da sayılmayacaktınız ekselansları. Sant'Angelo Kalesi'nden geliyorum ve Beppo ile konuşmak çok zor oldu.'' ''Beppo da kimin nesi?'' ''Cezaevi çalışanlarından biri. Papa Hazretlerinin kalesinde neler olup bittiğini öğrenmek için ona biraz para ödedim.'' ''Evet dostum, sizin tedbirli biri olduğunuzu görüyorum.'' ''Ekselansları, ne yapmamı beklerdiniz ki? Kimse başına ne geleceğini bilemez. Belki ben de bir gün o zavallı Pepino gibi polislerin eline düşer, hücremin parmaklıklarını kemirmesi için bir fareye ihtiyaç duyabilirim.'' ''Tamam, kısa kesin. Neler öğrendiniz?'' ''Roma'da adet olduğu üzere salı günü saat 2'de infaz gerçekleşecek. Biri kendisini yetiştiren bir rahibi öldüren ve hiçbir merhamete layık olmaksızın başı kesilecek bir mahkum. Diğeri giyotine gönderilecek olan zavallı Pepino.'' ''Ne bekliyordunuz ki sevgili dostum? Sadece papalık yönetiminde değil, komşu krallıklarda da büyük bir dehşet uyandırdığınız için böyle bir infaz isteniyor.'' ''Ama Pepino benim çetemin üyesi değildi. Tek suçu bize yiyecek sağlamak olan zavallı bir köylüydü.'' ''Bunu yapması sizin suç ortağınız olduğunu kesinleştiriyor. Bu yüzden onun hakkında neler düşündüklerine bir bakın. Bir gün ellerine geçerseniz sizi kurşuna dizmek yerine başınızı giyotinle kesmekle yetinecekler.'' Zaten bu halkın beğenilerine çeşnik atacak ve her zevke hitap eden bir gösteri olacak.
''Benim planladıklarımı ve hiç hazırlıklı olmadıklarını hesaba katmazsınız.'' dedi Trastevereli.
''Sevgili dostum.'' dedi paltolu adam. ''Saçma bir şey yapmaya hazır olduğunuzu söylememe izin verin.''
''Meryem aşkına, o zavallının bana yardım etti diye infaz edilmesini engellemek için her şeyi yapmaya hazırım. O yürekli genç için bir şey yapmazsam kendimi büyük bir alçak addedeceğim.''
''Peki ne yapacaksınız?''
''Giyotin sehpasının etrafına 20 adamımı yerleştireceğim ve onu getirdikleri anda vereceğim bir işaret üzerine muhafızlara hançerlerimizle saldıracaklar. Onu kaçıracağız.''
''Bu bana pek de ihtimal dahilinde gibi gelmiyor ve benim planımın sizinkinden daha iyi olduğunu düşünüyorum.''
''Ekselansları, sizin planınız nedir?''
''Tanıdığım ve Pepino'nun infazını gelecek yıla erteleyebilecek birine 10 bin piastra vereceğim. Ardından yine tanıdığım biri sayesinde hapisten kaçmasını sağlayacağım.''
''Başaracağınızdan emin misiniz?'' Elbette, dedi paltolu adam Fransızca. Böyle mi düşünüyorsunuz?
Sevgili dostum, altınımla sizin ve adamlarınızın hançerlerinizden, tabancalarınızdan, karabinalarınızdan daha iyisini yapacağımı düşünüyorum. Bu işi bana bırakın.
Peki ya başaramazsanız, biz hep hazır olacağız.
İstediğinizi yapın ama onun cezasını erteleyeceğimden emin olun.
İnfaz yarından sonraki salı günü gerçekleşecek. Dikkat edin, size sadece yarın kalıyor.
Tamam ama bir gün 24 saatten, her saat 60 dakikadan, her dakika 60 saniyeden oluşuyor. 86.400 saniyede çok iş halledilir.
Ekselansları cezayı erteletirseniz bundan nasıl haberdar olacağız?
Çok basit. Kafe Ruspoli'de en arkadaki 3 pencereyi kiraladım. Ertelemeyi sağlarsam köşedeki 2 pencereye sarı damasko, ortadaki pencereye kırmızı haşlı beyaz damasko asılacak.
Harika. Ama cezanın ertelendiğini nasıl ileteceksiniz?
Bana tarikat üyesi kılığına girmiş bir adamınızı gönderin. Giysisi sayesinde giyotin sehpasının kenarına kadar gidip mühürlü zarfı tarikat liderine iletecek. O da zarfı cellata verecek.
Dinleyin eksenansları, dedi köylü. Size ne kadar sadık olduğumu biliyorsunuz değil mi?
Umarım öyledir.
Tamam o zaman. Pepino'yu kurtarırsanız bundan böyle size sadakatle değil, itaatle bağlanacağım.
Söylediklerine dikkat et sevgili dostum. Çünkü bir gün, belki de bir gün benim de sana ihtiyacım olacak ve seni hatırlayacağım.
Tamam ekselansları. İhtiyacınız olduğunda beni şu an olduğu gibi karşınızda bulacaksınız. Dünyanın öbür ucunda bile olsanız bana yazıp şunu yap diyeceksiniz ve inanın ki söylediğinizi...
Şşşt, sesler geliyor.
Bunlar meşalelerle kolezyumu gezen ziyaretçiler.
Bizi birlikte görmelerine gerek yok. Bu muhbir rehberler sizi tanıyabilirler sevgili dostum. Dostluğumuz ne kadar değerli olursa olsun bizi birlikte görmeleri halinde bu ilişki biraz da olsa itibarımı sarsacak.
Bu durumda infazı erteletirseniz
orta pencereye kırmızı haşlı bir damasko asılacak.
Ya erteletemezseniz 3 sarı kumaş asılacak. Peki ya o zaman?
O zaman sevgili dostum, hançerlerinizi dilediğinizce kullanın. Buna izin veriyorum ve sizi izlemek için orada olacağım.
Hoşça kalın ekselans. Ben size güveniyorum, siz de bana güvenin.
Bu sözlerin ardından Trastevereli merdivende gözden kaybolurken yüzünü paltosuyla iyice gizleyen meçhul adam Franz'ın iki adım yanından geçip dış basamaklardan arenaya indi. Franz bir an sonra isminin tonozlar altında yankılandığını duydu. Albert ona sesleniyordu. Yüzlerini görmemiş olsa da konuşmalarının tek bir sözcüğünü bile kaçırmamıştı. Ve bir tanık olduğunu öğrenmelerini umursamadan cevap vermek için iki adamın uzaklaşmasını bekledi. Franz 10 dakika sonra Albert'ın, Plinius'un ve Caprinius'un anlattıklarından yola çıkarak yırtıcı hayvanların izleyicilerin üzerine atlamalarını engellemek için gerilen demir uçlu ağlardan bilgece söz edişini küstahça bir kayıtsızlıkla dinleyerek Spagna Oteli'ne dönüyordu. Hiç karşılık vermeden Albert'ın konuşmasını dinliyor, az önce tanık olduğu şeyleri hiç kimse tarafından rahatsız edilmeden düşünmek için acele ediyordu. Bu iki adamdan birini kuşkusuz tanımıyor, onu ilk kez görüyor ve dinliyordu ama diğeri için aynı şey geçerli değildi. Ve Franz sürekli olarak gölgeyle ya da paltosuyla gizlediği yüzünü seçemese de, sesini ilk kez duyduğu andaki vurguları öyle derinden etkilemişti ki, yanında bir kez daha yankılansa tanımaması mümkün olmazdı. Özellikle sesinin alaycı perdelerinde kendisini kolezyum harabelerinde Monte Cristo'daki mağaralardaki gibi titreten keskin ve metalik tınılar vardı. Bu yüzden bu adamın denizci Simbad'dan başkası olmadığına fazlasıyla ikna olmuştu. Bu adamın kendisinde uyandırdığı merak öyle derindi ki başka her koşulda kendisini ona tanıtacaktı. Ama bu kez dinlediği konuşma öyle gizliydi ki ortaya çıkması kendisi adına hiç de hoş sonuçlar doğurmazdı. Makul bir kaygıyla kendini tutması gerekiyordu. Bu yüzden uzaklaşmasına hiç ses çıkarmadı ama kendi kendine onunla bir kez daha karşılaşırsa bu fırsatı şimdi yaptığı gibi kaçırmayacağına söz vermişti. Franz'ın kafası uykuya dalamayacak kadar karışıktı. Tüm geceyi mağaradaki adamla kolezyumdaki meçhul kişiyi ilintilendirecek ve bu ikisinin aynı kişi olduğunu kanıtlayacak koşulları zihninde evirip çevirmekle geçirdi. Ve Franz düşündükçe bu düşüncesine daha da sıkı sarılıyordu. Gün doğarken uyuduğu için çok geç kalktı. Albert gerçek bir Parisli olarak akşam için hazırlıklarını şimdiden yapmış, Argentina tiyatrosuna bir loca ayırtmak için birini göndermişti.
Franz'ın Fransa'ya birçok mektup yazması gerekiyordu. Bu yüzden arabayı gün boyunca Albert'a bırakmıştı. Saat 5'te Albert geri döndü. Tavsiye mektuplarını getirmiş, orada kalacağı her akşam için davetler almış, Roma'yı gezmişti. Albert'e tüm bunlar için bir gün yetmişti. Üstelik oynanacak oyun ve sanatçılar hakkında bilgi toplayacak zamanı da bulmuştu. Oyunun adı Parisina'ydı. Oyuncuların adları Coselli, Moriani ve La Speche'ti. Gördüğümüz gibi iki gencin şansları o kadar da kötü gitmiyordu. Lucia di Lammermoor'un bestecisinin en muhteşem operalarından birini hem de İtalya'nın en ünlü üç sanatçısının icrası ile izleyeceklerdi. Albert, orkestra bölümünde oturulmayan, balkonları açık locaları olmayan, hiyerarşik düzene aykırı bu tiyatrolara hiç alışamamıştı. Beaufest'te özel koltuğu ve operada kasvetli bir locası olan biri için böyle bir şey pek de keyifli değildi. Yine de bu durum, Albert'in Franz'la birlikte operaya her gidişinde çok şık giyinmesini engellemiyordu. Ama bu giysiler amacına ulaşmıyordu. Çünkü modamızın en saygın temsilcilerinden birinin ayıbı olarak itiraf etmek gerekir ki, İtalya'yı karış karış gezdiği 4 ay boyunca Albert tek bir aşk macerası bile yaşamamıştı. Albert bazen bu konuyu şakaya vurmak istiyordu ama aslında garip bir şekilde incinmişti. O, Albert de Morcerf, en seçkin gençlerden biri hayal kırıklığına uğramıştı. Üstelik Albert, sevgili yurttaşlarımızın mütevazi alışkanlığı uyarınca, Paris'ten İtalya'ya büyük başarılar elde edeceği ve dönüşünde Gant bulvarında peşinden koşan kadınların hikayelerini anlatmanın hazzını yaşayacağı inancıyla gitmesi durumu daha acıklı kılıyordu. Ne yazık ki hayallerinin hepsi suya düşmüş, Cenovalı, Floransalı ve Napolili çekici kontesler kocalarıyla olmasa da aşıklarıyla yetinmişlerdi. Bunun üzerine Albert, İtalyan kadınların Fransız kadınlar karşısında en azından sadakatsizliklerine sadık kalmak gibi bir açıdan üstün oldukları gibi acımasız bir inanca kapılmıştı. Her yerde olduğu gibi İtalya'da da istisnalar olmadığını söylemek istemiyorum. Bununla birlikte Albert sadece zarif bir kavalye değil ama çok zeki bir gençti. Dahası Vicomte'tu. Doğrusu genç bir soyluydu ama günümüzde kökeni ister 1399'a ister 1815'e dayansın, soyluluk kişinin kendini kanıtlamasına yetmez. Bunların yanı sıra 50 bin frank geliri vardı. Görüldüğü gibi Paris'te itibar görmek için bundan fazlasına ihtiyaç yoktu. Bu yüzden ziyaret ettiği şehirlerden hiçbirinde henüz gerçekten dikkat çekmemesi biraz aşağılayıcıydı. Ama dünyanın bütün ülkelerinde kutlanan saygın bir şölen olan ve en ciddi şahsiyetlerin bile kendilerini bir ölçüde çılgınca davranışlara kaptırdıkları karnaval yaklaştığından Roma'da şansının döneceğini umuyordu. Karnaval ertesi gün başlayacağından bu açılışta önce bütün bakışların kendi üzerinde toplanması Albert için çok önemliydi. Albert bu amaçla tiyatronun en görünen localarından birini kiralamış ve orada yerini almak için çok şık giyinmişti. Locası bizde balkona tekabül eden en ön sıradaydı. Zaten ilk üç kat birbirinden aristokratikti ve bu nedenle onlara soyluların locası deniliyordu. Üstelik 12 kişinin sıkışık oturabileceği bu loca, iki arkadaşa Ambigu Tiyatrosu'nun 4 kişilik localarından biraz daha ucuza mal olmuştu. Albert'in bir diğer umudu ise güzel bir Romalı kadının kalbinde taht kurmaktı. Böylece bu arabada hazır bir yeri olacak ve karnavalı bir soylunun arabasının üzerinden ya da prenslere yaraşır bir balkondan izleyecekti. Bütün bu düşünceler Albert'i her zamankinden daha neşeli kılıyordu. Sanatçılara sırtını dönüyor, locasından yarı beline kadar sarkıyor, altı parmak uzunluğundaki çifte cep dürbününü en güzel kadınlara çeviriyordu. Ama bütün çabaları tek bir kadının bile sadece meraktan dahi olsa bakışlarını Albert'e çevirmesine yaramıyordu. Gerçekten de herkes oyunculara ya da oyuna bir an bile dikkat etmeksizin işlerinden, aşklarından, zevklerinden, Paskalya haftasını izleyen gün başlayacak karnavaldan konuşuyor, sadece belli anlarda Coselli'nin bir resitatifinin bir bölümünü dinlemek, Moriani'nin parlak nüktelerini alkışlamak ya da Speche bravo diye bağırmak için sahneye dönüyor, ardından her zamanki özel sohbetler yeniden başlıyordu. İlk perdenin sonuna doğru o zamana kadar boş kalmış bir locanın kapısı açıldı ve Franz, Paris'te tanıştırılma onuruna eriştiği ve hala Fransa'da yaşadığını sandığı birinin içeri girdiğini gördü. Albert, kadın belirince dostunun yaptığı bir hareketi fark edip ona doğru döndü. Bu kadını tanıyor musunuz?
Evet, onu nasıl buldunuz?
Çok çekici, dostum, hem de sarışın. Ah, hayran olun nasıl saçlar. Fransız mı?
Venedikli.
Ona nasıl hitap ediyorsunuz?
Kontes.
Evet, bu ismi biliyorum, diye haykırdı Albert. Güzelliğinden olduğu kadar zekasından da söz ediliyor. Lanet olsun, Madame de Villefort'un son balosunda onunla tanışabileceğimi ama bunu ihmal ettiğimi düşünüyorum da ne büyük bir ahmaklık etmişim.
Bu hatayı telafi etmemi ister misin? Diye sordu Frans.
Nasıl? Onu beni locasına götürecek kadar iyi mi tanıyorsunuz?
Onunla 3-4 kere konuşma onuruna eriştim ama bildiğiniz gibi uygunsuz bir davranışta bulunmamak için bu kadarı yeterlidir.
O sırada Frans'ı fark eden Kontes ona zarif bir el işareti yaptı. Genç adam da ona başını saygıyla öne eğerek karşılık verdi.
Ah, şuraya bakın, onunla aranız oldukça iyi anlaşılan, dedi Albert.
İşte sizi yanıltan ve biz Fransızlara yabancı ülkelerde hiç durmadan saçmalıklar yaptıran da bu. İspanya'da ve özellikle İtalya'da her şeyi kendi bakış açımıza göre değerlendiriyoruz. İnsanların yakınlığını asla ilişkilerindeki özgürlüklerine bağlamayın. Kontes ve ben birbirimize sempatiyle yaklaştık, hepsi bu.
''Yürekten gelen bir sempatiyle mi?'' diye sordu Albert gülerek.
''Hayır, zihinden, hepsi bu.'' diye yanıtladı Frans ciddiyetle.
''Hangi vesileyle?''
''Kolezyumda birlikte yaptığımıza benzeyen bir gezinti vesilesiyle.''
''Ay ışığında mı?''
''Evet.''
''Baş başa mı?''
''Hemen hemen.''
''Neden söz ettiniz?''
''Ölülerden.''
''Vay canına!'' diye haykırdı Albert. ''Çok eğlenceli bir sohbete benziyor.''
Tamam o zaman, ben de size eğer güzel kontesle böyle bir gezinti yapma mutluluğuna erişirsem sadece canlılardan bahsedeceğime söz veriyorum.
Belki de hata yapmış olursunuz.
Bu arada söz verdiğiniz gibi beni onunla tanıştıracak mısınız?
Perde inerilmez.
Şu lanet ilk perde ne kadar uzunmuş.
Final bölümünü dinleyin, çok güzel. Coselli muhteşem söylüyor.
Evet ama nasıl bir üslupla?
La Speech varsa orada daha dramatik bir oyun sergilenemez.
Ama anlayacağınız gibi Sontag ve Malibran'ı dinledikten sonra
Moriani'nin tarzının muhteşem olduğunu görmüyor musunuz?
Kendi tarzına uygun olmayan işleri yapanları sevmem.
Ah sevgili dostum, dedi Franz dürbünüyle bakmaya devam eden Albert'e dönerek. Gerçekten de çok seçicisiniz. Nihayet perdenin inmesini büyük bir memnuniyetle karşılayan Vicomte Morcerf şapkasını aldı. Saçlarını, kravatını, kol ağızlarını hızla düzeltti ve Franz'a kendisini beklediğini söyledi. Kontes de kendi payına Franz'ı sorguluyordu. Ona bir işaretle yanına gelmesinden memnun kalacağını belirtti. Albert'in sabırsızlığını gidermekte hiç gecikmek istemeyen Franz, amfiye yarım tur geçerek, Albert'in peşinden gelirken bu yürüyüşten gömleğinin yakasındaki ve ceketinin devrik yakasındaki karışıklıkları düzeltmek için yararlandı. Kontes'in 4 numaralı locasının kapısını çaldı. Bunun üzerine locanın ön kısmında Kontes'in yanında oturan genç bir adam ayağa kalktı ve İtalyan adetlerine göre yerini yeni gelen kişiye bıraktı. Locayı bir başkası ziyaret ettiğinde o kişi de yerini bir başkasına bırakmalıydı. Frans, Albert'i toplumsal statü ve zekasıyla en seçkin gençlerimizden biri olarak tanıttı. Bu zaten doğruydu çünkü Albert Paris'te yaşadığı çevrede eşi bulunmaz bir kavalyeydi. Frans ayrıca dostunun Kontes'in Paris'te bulunduğu sırada kendisiyle tanışma fırsatından yararlanamamanın sıkıntısını yaşadığını, bu yüzden kendisini bu hatayı telafi etmekle görevlendirdiğini, onun da Albert'in bu dengesizliğini bağışlaması için Kontes'in yanındayken ihtiyaç duyduğu aracılık görevini üstlendiğini ekledi. Kontes, Albert'i hoş bir ifadeyle selamladı ve elini Frans'a uzattı. Kontes'in davet ettiği Albert, locanın ön sırasındaki yerini alırken Franz genç kadının arkasındaki koltuğa oturdu. Albert muhteşem bir sohbet konusu bulmuştu. Kontes'e Paris'teki ortak tanıdıklarından söz ediyordu. İyi yolda ilerlediğini anlayan Franz onu kendi haline bıraktı ve ondan o kocaman dürbününü isteyerek salonu gözlemlemeye başladı. Karşılarında sahnenin yanındaki 3. locanın ön sırasında tek başına oturmuş olağanüstü güzel bir kadın vardı. Üzerindeki grek elbisesini sanki kendi teniymiş gibi rahatlıkla taşıyordu. Arkasındaki karanlıkta yüzünü ayırt etmenin mümkün olmadığı bir erkeğin silüeti beliriyordu. Frans, Albert ile sohbetini böldüğü kontese, sadece erkeklerin değil, kadınların da dikkatini çekmeye layık o güzel Arnavut kadını tanıyıp tanımadığını sordu.
''Hayır,'' dedi kontes.
Tek bildiğim sezon başından beri Roma'da oldu. Çünkü tiyatronun açılışında da aynı yerde oturuyordu. Ve bir aydır kimi zaman şu yanındaki adamla, kimi zaman da zenci bir uşakla birlikte tek bir gösteriyi dahi kaçırmadı. Kontes onu nasıl buluyorsunuz? Olağanüstü güzel, Medora bu kadına benziyor olmalıydı. Franz ve Kontes birbirlerine gülümsedi. Ardından Kontes Albert'le sohbetine, Franz ise Arnavut kadını dürbünle incelemeye devam etti. Perde baleyle açıldı. Bu, İtalya'da koreograf olarak büyük ün kazanan ama Nautik Tiyatrosu'nda yaşadığı bahtsızlıkla bu ününü kaybeden meşhur Henry'nin sahneye koyduğu o zarif İtalyan balelerinden biriydi. Başrol oyuncusundan en önemsiz figürana kadar herkesin etkili bir rol üstlendiği bu bale stilinde 150 kişi aynı anda aynı hareketi yapıyor ve hep birlikte sağ kollarını ya da bacaklarını havaya kaldırıyordu. Bu baleye poliska deniyordu. Franz ne kadar ilginç olursa olsun bale yerine güzel Grek kadınla ilgileniyordu. Kadına gelince bu gösteriden keyif aldığı açıkça belli oluyordu. Bu keyif kendisine eşlik eden ve bu koreografi başyapıtı süresince trompetlerin, zillerin, perküsyon aletlerinin çıkardığı kulakları sağır eden gürültüye rağmen sakin ve ışıltılı bir uykunun semavi hazlarını yaşar gibi görünerek hiç kımıldamadan arkasında oturan adamın derin kayıtsızlığıyla korkunç bir tezat oluşturuyordu. Nihayet bale sona erdi ve parterin kendinden geçmiş izleyicilerinin çılgınca alkışları ortasında perde aşağı indi. İtalya'da operaya bir bale ile ara verilmesi sayesinde perde araları çok kısadır. Şarkıcılar dinlenmeye ve kostüm değiştirmeye ancak zaman bulurken, dansçılar topukları üzerinde dönüşlerini ve ayaklarını birbirlerine çarparak zıplayışlarını sergilerler. İkinci perdenin üvertürü başladı. Franz, uyuyan adamın ilk keman sesiyle birlikte yavaşça doğrulduğunu, yanına yaklaştığı Grek kadınınsa arkasına dönüp kendisine bir şeyler söyledikten sonra dirseklerini yeniden locanın kenarına koyduğunu gördü. Konuştuğu adamın yüzü hala karanlıktaydı ve Franz hatlarının hiçbirini seçemiyordu. Perde kalktığında ilgisi doğal olarak oyunculara yoğunlaşan Franz'ın bakışları bir an için sahneye yönelerek güzel Grek kadının locasından ayrıldı. Perde bilindiği gibi uyku düetiyle açıldı. Uyumakta olan Parisina, Azzo'nun yanında Ugo'ya olan aşkı ile ilgili bir şeyler sayıklar, ihanete uğrayan koca, kıskançlığın öfke dolu bütün aşamalarını atlattıktan sonra kendisine sadık kalmadığına inandığı karısını ona alacağı intikamı bildirmek için uyandırır. Donizetti'nin üretken kaleminden çıkan en güzel, en anlamlı, en ürkütücü düetlerden biridir. Tutkulu bir müzik düşkünü olmasa bile üçüncü kez dinlediği bu düet Franz'ı derinden etkiledi. Ancak salondaki alkışlara ve bravo seslerine eşlik edeceği sırada birleştirmek üzere olduğu elleri birbirine kavuşamadı ve kımıldatmak üzere olduğu dudakları aralık kaldı. Locadaki adam ayağa kalkmıştı ve yüzüne ışık vurduğunda Franz'ın karşısında Monte Cristo'nun gizemli ev sahibi, dün Kolezyum harabelerinde görünümünü ve sesini iyi tanıdığını sandığı kişi vardı. Hiç şüphe yok ki gizemli gezgin Roma'da oturuyordu. Kuşkusuz Franz'ın yüz ifadesi bu bilirişin zihninde yarattığı karmaşayla uyum içindeydi. Çünkü ona bakan Kontes bir kahkaha attı ve neyi olduğunu sordu. ''Sayın Kontes'' diye yanıtladı Franz. Az önce size şu Arnavut kadının kim olduğunu sormuştum. Şimdi size kocasını tanıyıp tanımadığınızı soracağım. Karısını tanıdığım kadar. Hiç dikkatinizi çekmedi mi? İşte tam Fransızlara özgü bir soru. Biz İtalyan kadınlar için dünyada sevdiğimizden başka erkek olmadığını bilirsiniz. Bu doğru. Yine de, dedi Albert'in dürbününü gözlerine yaklaştırıp locaya yönelterek. Mezardan yeni çıkmış, mezar kazıcısının izniyle mezarından kalkmış biri olmalı. Çünkü çok ürkütücü görünüyor. Her zaman böyle, dedi Franz. Demek onu tanıyorsunuz, diye sordu Kontes. O zaman onun kim olduğunu size ben soracağım. Onu daha önce gördüğümü sanıyorum ve onu tanıyor gibiyim. Gerçekten de, dedi Kontes içinden bir ürperti geçiriyormuşçasına güzel omuzlarını kımıldatarak. Böyle bir adamı bir kez gören onu unutamaz bence. Bir başkası da aynı şeyi hissettiğine göre Franz'ınki şahsi bir izlenim olarak görülemezdi. ''Tamam o zaman'' dedi Franz ona bir kez daha bakan Kontes'e. ''Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?'' Ete kemiğe bürünmüş Lord Ruthven'e benzettim. Onu vampirlerin varlığına inandırabilecek biri varsa o bu adamdı. ''Kim olduğunu öğrenmem lazım''
dedi ayağa kalkan Frans. Ah, hayır, diye haykırdı Kontes. Yanımdan ayrılmayın. Bana eşlik etmeniz için size güveniyorum ve beni bırakmamanızı istiyorum.
Nasıl, gerçekten korktunuz mu? Diye sordu Frans kulağına doğru eğilerek.
Beni dinleyin, dedi Kontes. Byron bana vampirlere inandığına dair yemin etti. Bana onları gördüğünü söyledi. Bana yüzlerini tasvir etti. Evet, tam da bu adama benziyorlar. O siyah saçlar, garip bir alevle parlayan o iri gözler, ölümcül solgunluk. Üstelik dikkat ederseniz diğerlerine benzeyen bir kadınla değil, garip bir kadınla, bir Grekle, dinden sapmış biriyle birlikte. Hiç şüphesiz kendisi gibi bir büyücü. Size yalvarırım oraya gitmeyin. Yarın uygun görürseniz onu ararsınız. Ama bu akşam yanımdan ayrılmanıza izin vermeyeceğimi söyleyeyim.
Frans üsteledi. Dinleyin, dedi Kontes ayağa kalkarak. Ben gidiyorum. Gösterinin sonuna kalamayacağım. Evde beni bekleyen misafirlerim var. Nezaket kurallarına bana eşlik etmeyi geri çevirecek kadar yabancı mısınız?
Franz'ın şapkasını almak, kapıyı açmak ve Kontes'e kolunu uzatmaktan başka verecek yanıtı yoktu. Öyle de yaptı. Kontes gerçekten çok ürkmüştü ve bizzat Franz da batıl inançlara dayanan bir korkunun etkisinden kurtulamıyordu. Kontes'in korkusu içgüdüsel bir duygunun ürünüyken kendi endişesi bir anıdan kaynaklanmasından dolayı daha doğaldı. Kadının arabaya binerken titrediğini hissetti. Onu evine kadar bıraktı. Evde kimse yoktu ve kimse tarafından beklenmiyordu. Frans bundan dolayı ona sitem etti.
Doğrusu kendimi iyi hissetmiyorum ve yalnız kalmaya ihtiyacım var. O adamın görüntüsü beni alt üst etti.
Frans gülmeye çalıştı.
Gülmeyin, zaten gülecek haliniz yok. Ayrıca bana bir söz verin.
Neyle ilgili?
Bana söz verin.
Bu adamın kim olduğunu öğrenmek dışında size her konuda söz veriyorum. Onun kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Size açıklayamayacağım gerekçelerim var.
Nereden geldiğini bilmiyorum ama size nereye gittiğini söyleyebilirim. Hiç şüphesiz cehenneme gidiyor.
Benden istediğiniz söze geri dönelim Kontes.
Ah, doğruca otele gideceğinize ve bu akşam o adamı görmeye çalışmayacağınıza dair bir söz. Yanından ayrılınan ve yanına gidilen kişiler arasında bazı bağlantılar vardır. O adamla benim aramda aracı olmayın. Yarın uygun görürseniz peşine gidin. Ama beni korkudan öldürmek istemiyorsanız onu benimle asla tanıştırmayın. İyi akşamlar, uyumaya çalışın. Ama ben kimin uyuyamayacağını iyi biliyorum.
Ve Kontes bu sözlerin ardından Franz'ı kendisiyle eğlendiği ya da dışa vurduğu korkuyu gerçekten hissettiği konusunda kararsız bırakarak yanından ayrıldı. Otele dönen Franz, röptöşambarını, pijamasının altını giyip keyifle uzandığı bir koltukta sigarasını içen Albert'la karşılaştı.
''Ah, siz misiniz?'' dedi. ''İnanın sizi yarından önce beklemiyordum.''
''Sevgili Albert, size son bir kez daha İtalyan kadınlar hakkında yanıldığınızı söyleme fırsatı bulduğuma memnunum. Zaten aşk konusundaki hayal kırıklıklarınız sizi bu düşüncelerinizden vazgeçirecekmiş gibi görünüyor.''
Ne bekliyordunuz ki? Bu kadınların şeytanlıklarından bir şey anlamak mümkün değil. Size elinizi uzatıyor, elinizi sıkıyor, alçak sesle konuşuyor, kendilerine evlerine kadar eşlik etmenizi sağlıyorlar. Bu tavırların birazını sergileseler Fransız kadınların isimleri kötüye çıkar.
Evet, tam da öyle. Çünkü saklayacakları hiçbir şeyleri yok. Her şeyleri ortada. Dante'nin dediği gibi, si sözcüğünün yankılandığı bu güzel ülkede hiç de yapmacık davranışlarda bulunmuyorlar. Zaten siz de Kontes'in gerçekten korktuğuna tanık oldunuz.
Neden korkuyor ki? Karşımızda o güzel Grek kadınla oturan o saygın Monsieur'den mi? Locadan çıktıklarında iyice emin olmak için koridorda onların yanından geçtim. Öbür dünyadan gelen o lanet fikirleri nereden edindiğinizi anlamadım. Çok yakışıklı, şık giyimli ve giysilerini Fransa'da biline ya da Human'a yaptırmış gibi görünen bir adam. Evet, biraz solgun ama solgunluğun bir seçkinlik belirtisi olduğunu bilirsiniz.
Franz gülümsedi. Albert solgun görünmeye çok eğilimliydi.
Kontes'in bu adam hakkındaki düşüncelerinin akla uygun olmadığına ben de ikna oldum, dedi Franz.
Yanınızdan geçerken konuştu mu? Sözlerinden bazılarını duydunuz mu?
Konuştu ama Rumca. Bunun şivesi değişik bazı Yunanca sözcüklerden anladım. Sevgili dostum, söylemem gerekir ki kolejde Yunancam çok iyiydi.
Yani Rumca mı konuşuyordu?
Muhtemelen.
Hiç şüphe yok, diye mırıldandı Frans. Bu o.
Ne dediniz?
Hiçbir şey. Burada ne yapıyordunuz?
Size sürpriz hazırlıyordum.
Nasıl bir sürpriz?
Bir araba bulmanın imkansız olduğunu biliyorsunuz.
Elbette, bunun için bir insanın elinden gelebilecek bütün çabalarımız boşa gitti.
Tamam o zaman, muhteşem bir fikrim var.
Franz Albert'e onun düşüncelerine pek de güvenmediğini belirtircesine baktı.
Sevgili dostum, dedi Albert, beni ifadenizi değiştirmenizi istemeyi hak eden bir bakışla onurlandırıyorsunuz.
Sevgili dostum, düşünce söylediğiniz gibi dahiyane ise bu ifadeyi değiştirmeye hazırım.
Dinleyin.
Dinliyorum.
Araba bulmanın imkanı yok, öyle değil mi?
Evet.
Ya at?
Aynı şekilde.
Ama iki ayaklı bir yük arabası bulunamaz mı?
Belki de.
Bir çift öküz?
Muhtemelen.
Tamam o zaman sevgili dostum, işte planımız. Arabayı süsleyeceğim, Napolili hasatçılar gibi giyineceğiz ve Leopold Robert'ın muhteşem tablosunun gerçeğini sergileyeceğiz. Daha da benzememiz için Kontes Pazolili ya da Sorrentolu bir kadın elbisesini giymeyi kabul ederse maskeli bolo tamamına ermiş olacak. Kontes Mutlu Anne tablosunun aslı sanılacak kadar güzel.
Tabii ki, diye haykırdı Franz. Bu kez siz haklısınız Monsieur Albert. İşte gerçekten de yerinde bir düşünce.
Hem de tembel kralların tekrarladıkları gibi tamamen ulusal bir düşünce. Hepsi bu. Ah Romalı beyefendiler, caddelerinizde ayak takımı gibi yaya dolaşacağımızı sanıyorsunuz. Hem de bunun nedeni arabalarınızın ve atlarınızın yetersiz kalması. Tamam o zaman biz de onları icat ederiz.
Peki bu yaratıcı düşüncenizden kimseye söz ettiniz mi?
Otelcimize. Geri döndüğümde onu yukarı çağırıp isteklerimi açıkladım. Bana hiçbir şeyin bundan kolay olamayacağının güvencesini verdi. Öküzlerin boynuzlarını süsletmek istiyordum ama bunun 3 gün süreceğini söyledi. Bu yüzden gereksiz uğraştan vazgeçmek gerekti.
Peki o nerede?
Kim?
Otelci.
Bu işi halletmeye gitti. Yarın belki biraz geç olabilirmiş.
O halde bize bu akşam sonucu bildirecek.
Onu bekliyorum.
O sırada kapı çaldı ve Üstad Pastrini'nin başı belirdi.
Permesso, müsaade var mı? Dedi.
Elbette müsaade sizin, diye haykırdı Franz.
İstediğimiz yük arabasını ve öküzleri buldunuz mu? Diye sordu Albert.
Daha iyisini buldum, diye yanıtladı otelci kendinden tamamen emin bir halde.
Ah sevgili otelci, dikkat edin, dedi Albert. Daha iyi, iyinin düşmanıdır.
Ekselansları bana güvensinler, dedi Üstad Pastrini, işi bilen birinin ses tonuyla.
Peki söylesenize ne buldunuz, diye sordu Franz bu kez.
Monte Cristo ile aynı katta oturduğunuzu biliyor muydunuz?
Sanırım öyle, dedi Albert. Çünkü onun sayesinde San Nicolas du Cardonnet Caddesi'nin iki öğrencisi gibi buraya tıkışıp kaldık.
Tamam o zaman, çektiğiniz sıkıntıyı biliyor ve size arabasında ve Rus polis arayındaki pencerelerinde iki yer sunuyor. Albert ve Franz birbirlerine baktılar.
Ama tanımadığımız bu yabancının önerisini kabul etmek zorunda mıyız? Diye sordu Albert.
Bu Monte Cristo kontu nasıl bir adam? Diye sordu Franz otelciye.
Çok büyük bir senyor, Sicilyalı ya da Maltalı, tam olarak hangisi bilemiyorum. Ama bir Borges kadar soylu ve bir altın madeni kadar zengin.
Bana öyle geliyor ki, dedi Franz Albert'a, bu adam otelcinin dediği kadar iyi niyetli olsaydı davetini başka bir şekilde iletir, yazar ya da... O sırada kapıya vuruldu.
Girin, dedi Franz.
Çok zarif bir üniforma giymiş bir uşak kapının eşiğinde belirdi.
Monte Cristo kontu tarafından Monsieur Franz de Pinay ve Sayın Vicomte Albert de Morcerf'e, dedi.
Ve otelciye iki kart vizit uzattı. O da gençlere iletti.
Sayın Monte Cristo kontu, diye devam etti uşak, komşuları olarak beyefendilerden yarın sabah kendileriyle tanışma izni istiyorlar. Beyefendilerin hangi saatte uygun olacaklarını öğrenmekten onur duyacaklar. Vay canına, dedi Albert Franz'a. Yapılacak bir şey yok. Her şey kararlaştırılmış.
Konta, kendisini ziyaret etmekten onur duyacağımızı söyleyin, diye yanıtladı Franz. Uşak dışarı çıktı.
İşte nezaket yarışına girmek diye buna denir, dedi Albert. Şuraya bakın Üstad Pastrini, kesinlikle haklıymışsınız. Monte Cristo kontunuz tam anlamıyla asil bir adammış.
O zaman önerisini kabul ediyor musunuz?
Elbette, dedi Albert. Yine de arabamız ve hasatçılar için üzülüyorum ve Rus polis sarayının bu kaybımızı telafi edecek penceresi olmasa sanırım ilk düşüncemde ısrar edecektim. Siz ne dersiniz Franz?
Benim kararımı da Rus polis sarayının pencereleri belirledi, diye yanıtladı Franz. Gerçekten de Rus polis sarayının penceresinin önünde ayrılan bu iki yer, Franz'a Kolezyum Harabesi'nde o meçhul adamla Trastevereli arasındaki konuşmayı hatırlatmıştı. Paltolu adam bu konuşma sırasında cezayı erteleme işini üstleneceğini belirtmişti. Paltolu adam, Franz'ın sandığı gibi Arjantina tiyatrosunda belirişiyle kafasını iyice meşgul eden adamsa, Hiç kuşkusuz onu tanıyacak ve o zaman merakını gidermesini hiçbir şey engelleyemeyecekti. Frans gecenin bir bölümünü bu iki adamı düşünmekle ve ertesi günün bir an önce gelmesini dilemekle geçirdi. Gerçekten de ertesi gün her şey aydınlığa kavuşacaktı ve bu kez Monte Cristo'da kendisini ağırlayan kişi Gyges yüzüğüne ve bu sayede görünmez olma yetisine sahip değilse onu tanıyacaktı. Bu yüzden sabah 8'den önce uyandı. Albert'e gelince Frans gibi erken kalkmasını gerektirecek nedenleri olmadığı için deliksiz uykusuna devam ediyordu. Frans'ın çağırttığı otelci her zamanki dal kavukluğu ile yukarı çıktı.
''Üstad Pastorini, bugün infazın gerçekleşmesi gerekmiyor muydu?'' ''Evet, Ekselans, ama bunun için bir pencere bulmamı istemeyin, çok geç kaldınız.''
''Hayır, zaten gösteriyi çok izlemek isteseydim yer bulurdum. Örneğin Pincio Tepesi.''
''Ah, Ekselanslarının bütün o ayak takımının yanında kendisini tehlikeye atmayacağını sanıyordum. Orası bir tür doğal amfiteyatırdır.''
''Muhtemelen gitmeyeceğim ama bazı ayrıntıları öğrenmek isterdim.''
''Hangi ayrıntıları?''
''Kaç kişinin nasıl infaz edileceği, isimleri.''
''Bu çok kolay, Ekselansları. Tavolettaları az önce getirdiler.''
Tavoletta, infazdan bir gün önce her sokak köşesine asılan tahta levhalardır. Üzerlerine mahkumların isimlerinin, mahkumiyet nedenlerinin ve cezalarının nasıl infaz edileceğinin yazıldığı bir afiş yapıştırılır. Bu ilanın amacı, dindarları, mahkumlara içten bir pişmanlık bahşetmesi için Tanrı'ya dua etmeye çağırmaktır. ''Peki size dualarınızın dindarların dualarıyla bütünleşmesi için tavoletta getiriliyor mu?'' diye sordu Frans kuşkulu bir ifadeyle.
''Hayır, Ekselans, ama levhaları asan adamla anlaştım. O da konuklardan infaza katılmak isteyenler çıkarsa haberleri olsun diye bana bunları gösteri afişleri gibi getiriyor.''
''Ah, ne ince bir davranış!'' diye haykırdı Frans.
''Elbette!'' dedi Üstad Pastrini gülümseyerek. ''Beni güvenleriyle onurlandıran soylu yabancıları memnun etmek için elimden geleni yapmakla övünebilirim.''
''Bunu görüyorum otelci ve bunu bilmek isteyen herkese tekrarlayacağımdan emin olun. Bu arada o tavolettalardan birini okumak isterdim.''
''Bu çok kolay.'' dedi otelci kapıyı açarak. ''Birini sahanlığa astırmıştım.''
Dışarı çıkıp tavolettayı duvardan söktü ve Franz'a uzattı. İşte infaz afişinin kelimesi kelimesine çevirisi.
''Karnavalın ilk günü olan 22 Şubat Salı, San Giovanni in Laterno Kilisesi'nin çok saygın ve çok değerli piskoposluk kurulu üyesi Don Cesar Tarloni'yi öldürmekle suçlanan Andrea Ronaldo'nun ve aşağılık haydut Luigi Vampa ve çetesiyle suç ortaklığı yaptığı tespit edilen Rocca Priori lakaplı Pepino'nun Rota Mahkeme Heyeti'nin kararı uyarınca Popolo Meydanı'nda infaz edilecekleri herkese duyurulur. Birincisinin infazı Mazzolato,
bir sopayla dövülerek öldürülme.
Ve ikincisinin Desapitato,
giyotinle başın kesilmesi.
Merhametli dindarlar, Tanrı'ya bu iki bahtsız mahkuma içten bir pişmanlık bahşetmesi için dua etmeye davetlidir.
Franz'ın iki gün önce Kolezyum harabelerinde duyduğu tam da buydu ve programda hiçbir şey değişmemişti. Mahkumların isimleri, mahkumiyet nedenleri ve infaz biçimleri tamamen aynıydı. Böylece Trastevereli haydutun Luigi Vampa'dan ve paltolu adamın Roma'da olduğu gibi Porto Vecchio'da da Tunus'ta da insani amaçlı yolculuklarına devam eden denizci Simbad'dan başkası olmadığı kesindi. Bu arada zaman geçiyordu. Saat 9 olmuştu ve Albert'i uyandırmaya giden Franz onun odasından giyinmiş bir halde çıkmasına çok şaşırdı. Karnaval onun da zihnini meşgul ediyordu ve dostunu umduğundan daha erken uyandırmıştı.
''Tamam o zaman.'' dedi Franz otelciye. ''Sevgili Üstad Pastrini, şimdi ikimiz de hazır olduğumuza göre kendimizi Monte Cristo kontuna tanıtabilir miyiz?'' ''Ah, tabii ki. Monte Cristo kontu erken kalkmaya alışkındır ve en az 2 saat önce uyandığından eminim.''
''Şu an onunla tanışmaya gitmemizin bir saygısızlık olmayacağına inanıyor musunuz?''
''Kesinlikle.''
''O halde Albert hazırsanız...''
''Tamamen hazırım.''
''O zaman kibarlığından dolayı komşumuza teşekkür etmeye gidelim.''
''Tamam, gidelim.''
Franz ve Albert'in sadece sahanlığı geçmeleri gerekiyordu. Önden giden otelci onlar için kapıyı çaldı. Bir uşak kapıyı açmaya geldi.
''Fransız beyefendiler.'' dedi otelci.
Öne doğru eğilen uşak onlara içeri girmelerini işaret etti. Üstad Pastorini'nin otelinde bulacaklarını sanmadıkları bir ihtişamla döşenmiş iki odayı geçtiler ve nihayet çok zarif bir salona girdiler. Döşemenin üzerine bir Türk halısı serilmişti ve en konforlu mobilyalar şişkin yastıklarını geriye doğru eğimli aralıklarını sergiliyorlardı. Duvarlarda üstadların ünlü tabloları ve görkemli silah armaları yan yana asılmıştı ve geniş kapı perdeleri kapıların üzerinde salınıyordu.
''Ekselanslar oturmak isterlerse?'' dedi uşak.
Sayın Konta geldiklerini haber vereceğim.
Ve kapılardan birinin ardından gözden kayboldu. Kapı açıldığı anda iki arkadaşa kadar ulaşan bir guzla sesi hemen kesildi. Açılmasıyla kapanması bir olan kapıdan salona adeta bir ahenk dalgası yayılmıştı. Franz ve Albert bakıştılar ve ardından bakışlarını yeniden mobilyalara, tablolara, armalara çevirdiler. Bütün bunlar ikinci bakışta ilkinden daha mükemmel göründü.
''Buna ne dersiniz?'' diye sordu Franz dostuna.
''Sevgili dostum, komşumuz İspanyol hisselerini düşük fiyattan toplayan bir borsacı ya da kimliğini gizleyerek yolculuk eden bir prens olmalı.''
''Şşt!'' dedi Franz. ''Bunu şimdi öğreneceğiz çünkü işte geliyor.''
Gerçekten de zıvanaları üzerinde dönen bir kapının sesi ziyaretçilere kadar ulaştı. Ve neredeyse aynı anda havaya kalkan kapı perdeleri bütün bu zenginliklerin sahibine yol açtı. Albert öne doğru çıkarken Franz olduğu yerde kala kaldı. İçeri giren kişi Kolezyum'daki paltolu adamdan, locadaki yabancıdan, Monte Cristo'nun gizemli ev sahibinden başkası değildi.